Ayrım 19.
Sayfa 209. Ne zaman küçük bir hata yapsa, usta matematikçi nedir bu iş deyiveriyordu. Böyle böyle Aysel okul kitaplarını yazmadığı ve kendisini çözemediği hiçbir sorunu öğretmeninden sormamaya karar verdi. Başka yerler, başka kitaplar mesela, belgeler, hayat. Fethi abisinin Oğuz'un, Hikmet ve Hüsamettin ile daha tanımadığı pek çok ırkçının mahkemeleri başladığında mahkemeyi basan bir grubun içinde bulunduğunu İlhan yalnız Aysel'e söylemişti. Ama ağzını sıkı tut, yoksa patlatırım. Babam duymasın. Sana da söyledimse yeniden saklanmak zorunda olduğum için söyledim ha demişti. Hem sömestr tatili, bok izi mi bulurlar. Evi bulamadıkça bulamazlar. Ama bu sefer daha da çok korkmakta olduğu belliydi. Bundan sonra zaten derslerime çalışacağım. Son gayretimi gösterdim. Ülkümüz adına elimden geleni yaptım. Yapmadım mı? O gece donacağımı bile sandım hatta. Ölümü göze aldım. Böyle durmadan mırıldanıyordu Aysel'i buldukça. Bir çeşit günah mı çıkarıyor, içini mi rahatlatıyordu? Korkusunu paylaşmaya mı çalışıyordu? Yoksa mahkeme bile basmayı göze aldığı halde içeridekilerin burnunu sokmasın artık bir şeye diye haber salmış olmalarından ötürü kırılmış mıydı? Neyse ne, fakat Aysel abisinden artık eskisi kadar çekinmiyordu. Ülkünüz neydi ki abi? İlhan şaşkın baka kaldı. Sahi neydi ülküleri? Araya o kadar çok olay girmişti. Öylesi yalnız günler yaşamıştı ki. Daha önce abilerinden o bozkurtlu falan dergilerden öğrendiklerini bir türlü kafasında toparlayıp cümlesini kuramadı. Sadece vatan Turan'dır, vatan Turan'dır, vatan Turan diye mırıldandı. Vatan üstünde yaşadığımız yerdir dedi Aysel. İlhan düşünmekten yorgundu sanki. Anlamazsın sen deyip kız kardeşini başından salmak istedi. Abisi belki de haklıydı. Aysel'in anlamadığı şeyler çoğaldıkça çoğalıyordu. Teyzenin salıncağı başına koştu. Gül bakayım kız, gül. Sen gülünce ay, güneş, toprak, deniz de gülecek mi bakalım? Teyzenin yumruk kadar yüzü morardı, buruştu. Kundağının içinden pırt diye bir ses geldi. İçeriden abisinin hüzünlü sesi geliyordu. Yeni, kırgın, artık hiç de kükremeden. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik diye mırıldanarak iki yanına sallanıyordu. Meydan acaba şimdi iyice o kızıllarıma kalmıştı. O Marco Paşacılara, zincirli hürriyetçilere, 24 saatçilere. Artık hiçbir görevi olmayacak mıydı vatan uğruna? Turan'a gidilmeyecek miydi artık? Bin atlı öyle nallarını şakırdatarak ve şen. 8. Saat 08.23. Sıçrıyorum. Ne oluyor? Odanın dışında bir kadın sesi. Koridorda. Çıt istemem. Uyuyacağım. Açık seçik duyuyorum bu üç sözcüğü. Oysa beynim bulanık. Bir ara tüm karanlıktı sanıyorum. Beyin sinirlerimde hiçbir hareket yoktu. Neredeyim? Ne yapıyorum? Niçin? Hiçbir soru yoktu. Bir ameliyattan uyanmış gibiyim. Tam böyle de değil. Ameliyattan uyanılırken her şey henüz buğuludur. Henüz hiçbir acı duyulmuyordur. Yaranın yeri neresi, nereye kesip biçtiler, hemen bilinemez bu. Yavaş yavaş bir uyanıklık başlar. Oysa ben açık seçik işittim kadının sözlerini. Küçük olan bir dalgınlıktan birden uyanır gibi. Ardından mırıl mırıl konuşmalar. Sonra kapının küt diye kapanışı. Bir anahtarın kilitle çevrilişi, bir uf sesi hatta. Hatta bir gırtlağın temizlenmesi, gargara, bir duş sesi sonra bir gecede olmalıyım ya da bir sabaha doğru. Çıt istemem uyuyacağım. Bu ses pürtüktü. Çok ve kötü sevilmişlik kokan, sigara ve uyku kokan bir ses. Sonra uzun, uzun ve kuru bir şey. Uzun. Gelip gelen, bir yerde duran, orada kuruyan. Yine de bir kadın sesi işte. Belki bir iş kadını, yoldan gelmiş. Ardında da bırakıp aynı tür yorgunlukları. Bir iş kadını, bir toplantıya, belki bir seminere gelmiş başkente, geç bir saatte ya da sabaha doğru. Bir hostes de olabilir, Türk Hava Yolları'mızın uzamış seferlerinden. Hayır, bu tür bir sesi ayırt edebilecek yaştayım. Bilmek, görmek, tanımak her şeyi, her şeyi seyretmek üzere, bilgililiğim içinde, takıp okuma gözlüklerimi, barlara falan dalıp çıkmışlığım da var. Erkek arkadaşlarımın yanında önce, sonra kocamın kolunda, hayata bakarken, toplum yapımızı incelerken barlar, barların orospuları seyredilmesin olur mu? İşte yararı. Bu tür bir sesi ayırt edebiliyorum. Bir orospunun sesi bu. Kabul etmeliyim. İş kadını falan nereden çıkıyor? Hostes ya da. Bu da bir iş işte. İşler içinde. Bir orospuyla aynı çatı altında bulunmak incitiyor mu yoksa beni ve saygıdeğer oluşumu ve yüce düşüncelerimi ve anlamlı ölümümü? Sesi ayırt edince bir tedirginlik duydum. Hala da sürüyor bu. Şimdi yatağı o denli temiz, odayı o denli namuslu bulmuyorum galiba. Buraya girdiğimde öyle mi bulmuştum? Oysa buraya fahişe gibi girdiğimi bir ara düşünmüştüm. Büyük bir oteldi ama. Döner camlı kapısı vardı. Karşımda iki büyük deva tabanı beni selamladı. Her şey güven vericiydi. Sanıyorum Daily News'ların durduğu ince demir çubuklu gazete sehpası. Adımı öğrenip saygısını belirten karşılayıcı da. Şimdi bu ses. Sanki ölümüm kirlenecek. Böyle garip bir tedirginlik içindeyim. Ölümümü temiz mi kılmak istiyordum ben? Ona bir anlam mı yüklemek istiyordum? Buna mı çalışıyordum? Saçma. Böyle uzun süren bir ölüm nasıl temiz kalabilir ki? Nasıl yüce olabilir böyle bir ölüm? Bir türlü dirilmeyen, bir türlü de sönmeyen. Çehov'un anlattığı halk, onun mucikleri ya da bizimkiler böyle bir durum karşısında tek şey isterler. Ölse de kurtulsak. İşte battaniyenin altındayım ve sinsin sinsin dışarıdaki sesi, sonra kapıyı, sonra gargarayı, sonra duşu dinliyorum. Duyuyorum, ayırt ediyorum. Kendimi de ayırt ediyorum ve her şey olduğu gibi duruyor. Çehov, evet, bir kadın ona sormuş bir gün değil mi? Sizce hayatın anlamı nedir? Demiş. Hep sıkılan, Moskova'da Kırım'ı, Kırım'da Venedik'i, Venedik'te Melikova'yı özleyen Çehov'a. Bir havucun anlamı nedir? Havuç havuçtur işte. Havucun anlamı neyse hayatın anlamı da o. Galiba buna benzer bir şey söylemiş Çehov'da. Evet, hayatın anlamı, ölümün anlamı, insanın anlamı, insanın anlamı. Tiyatroya pek tutkun bir öğrencimin, Alev'in gözünde Çehov gerici, tutucu. Belki öteki arkadaşlarının gözünde de. Üner'in belki. Henüz bu konudaki düşüncelerini söylemedi onlar. Eh biz de zaten 19. yüzyıl Rus toplum yapısını inceliyoruz. Çocuklar iyi bilsinler istiyorum. Doğru değerlendirebilsinler her şeyi. Yanlışlarımı ben de arıtıyorum. Yeniden, yeniden. Yüzümüzü döndürdükleri yerde bir doçentin önüne yeni baştan, yeniden ve yeniden öğrenilecek bu kadar çok eski şey birden çıkar mı? Bir yeni dönemde her şeyimi gözden geçiriyorum. Ta o dersten bir hafta kadar önce gövdemi bile gözden geçirmemiş miydim? Kendimi, hücrelerime kokuma değin. Alain'i da tanıdım oysa ben, yıllar önce Paris'te. Paris'te ya, tabii. Sorbonne'a konuk öğrenci oldum. Bir yıl, kendi fakültemde bir yıl kaybedecekmişim. Umurumda mı? Eh, babam da öldüğünden bir gemiye binip, elimde beyaz eldivenler, başımda beyaz bir keten şapka. Yemek kampanası çalındı. Eldivenlerim hala elimde. Çıkarırsam gemide olmanın büyüsü bozulur sanıyorum. Geminin yemek salonunda siyahlar giymiş garsonlar bana hizmet ediyorlar. Hepimize. Ancak bileklerimde biten beyaz eldivenlerim. Onları çıkarmam gerek artık. Ama şapkamı, onu çıkarmak için de bir neden bulmak gerek. İşte o nedeni bir türlü bulamıyorum. İlk yemek geldiğinde çatal bıçağıma sarılmak gerektiğinde eldivenleri çıkarmanın bir nedeni vardı. Bir masada yalnızım. Hep gözetleniyorum sanki. Sanki. Öyle ya, o yıllar bir genç kız tek başına Marsilya'ya doğru yol alan bir gemide. İşte yaz tatillerini İstanbul'da ailelerin yanında geçirip Sorbonne'larına, L'École de Beaux-Arts'larına, Strasbourg'daki Avrupa Konseyi bürolarına dönen delikanlılar. Bir elmayı bir tabak içinde çatal bıçakla yemeyi nerede öğrenmiştim ki ben? Neden yaptım bunu? Herhalde karşımdaki masada oturan dört kişi öyle yapıyordu da ondan. Darwin sağ olsaydı da bizi tanısaydı kolayca kanıtlardı kuramını. Yanımdan geçen delikanlılardan biri ısıra ısıra yemek daha kolaydır dedi. Metinmiş. Metin'i Paris'te günlerimden sonra gördün mü hiç? Gemide tanıdığım zaman batı görenekleriyle dalga geçmeye başlamıştı çoktan. Yerine ne koymuştu? Doğallık. İnteliganziyanın yeni buluşu, yeni peygamberler, köylüler. Sınıfta anlatıyorum. 1860'ların Rusya'sında büyük çoğunluk köleliğin kalkmasını, sosyal reformların gerçekleşmesini özlüyordu. Okumuşlar aydınlar daha güzel bir geleceğin umudu içindeler. Rus toplumunda kötü olan ne varsa hepsi de mujiklerin köle oluşundan ötürü. Aydınlar bunu görüyorlar. Mucikleri de oldukları gibi görecekleri yerde düşlerinde onlardan kusursuz bir model yaratıyorlar. onu yüzyılların getirdiği koşullar altında çürümüş, bozulmuş bir topluluk olarak görecekleri yerde çıplak ayaklı, kirli sakallı bir peygamber olarak görüyorlar. Kölelik bir kalksın, toplum hemen ertesi gün cehaletinden sıyrılacak, ortalık güllük gülistanlık olacak. Mujiklerin köleliği kalktı ama bir de bakıldı ki köylü eskisi gibi hırsız, yalancı, pis, cahil. Soylular, ağalar, beyler de yarım yırtık şimdi. Hele memurlar dosyalarının başında uyumaktalar. Hoş, Gogol'ün anlattığı gibi memurlar zaten birer entrikacıdırlar. Hep uyuyan tozlar arasında. Derken 1881 suikastinden sonra düşünceye yasak, basına yasak, konuşmaya bile yasak. Rus inteligenziyasının yaptığı helva önce kendi boğazını tıkamıştır. O denli yüksek düşünce, o denli halkını sevmek, o kadar yazı, o kadar söyle. Neye yaradı bunlar diyorlar. Artık ne düşüneceklerini bilmiyorlar. Suskunluğa gömülmüşlerdir. Politikadan da sosyal reformlardan da usanmışlardır. Tam bir umutsuzluk, bezginlik. Yalnız işçi sınıfı hala biraz hareket içindedir. Ama onlar da aydınlardan öyle uzaktalar ki... Evet, Alev'in görüşünü tartışabilmek için Irina Nebirovski'nin çizdiği bu yalın tabloyu onlara da göstermem gerekiyordu. Ama biliyordum, işçi sınıf artık bizden o kadar uzak değil diyecekler. Ben bile inanmıyorum buna. En azından inanmak istemiyor muyum? İşçi Partisi mitinglerinde işçiden çok memur, öğrenci, yazar, öğretmen, taşra politikacısı, her yeni akıma sevecenlikle sarılan yufka yürekliler, açık gözler, saflar, renkli atak genç kızlar tıpkı Tezel gibi, sonra Selma'lar, günün parlak kürsü adamlarına tutulu tutulu veren. İşçiden çok bunları gördüğüm halde, açılası bir kapı arayacağım yerde, kapalı bir kapının önünde umutla durmayı, yeni peygamberleri sevmeyi yeterli bulmam neden? Nedenle anlatmaya çalışsam öğrencilerime, nedenle göstermeye çalışsam kitaplardan, kafamda kalan tabloyu ve ne kadar iyi anlamış olsam da Çehov'u, geçilmesi ille gerekli bu yolu, olunması kaçınılmaz olanı. Neydi belli belirsiz bir içtensizlikle beni, kafamda durmadan tazelediğim o tabloya kuşkuyla bakmaya iten? Korku. Ne korkusu? Engin'in gözleri, bakışı. Bunlarda iş yok, olamaz da dedirtmemek. Görülmemiş şey, duyulmamış, bir öğrenciden çekinmek. Alev'e her şeyi anlatmam daha kolay. Üner'i inandırmam da. Bir yan kitap salık verirsin. Tarihi iyi değerlendirmelerini, toplumu iyi çözümlemelerini anlatırsın. Kitaplar üstünde olduktan sonra kolay. Kanıtlarsın her bir şeyi teker teker. Ama karşına fabrikalardan gelmiş bir delikanlı oturmuşsa, dikkatli bakışları, yaşanmışlığı olan anı ile haklıysan da hakkın yok. Bir kez çalıştığım yerle anlaşamayıp istifa etmiştim. Tabii onun istifa etmesi kolay. Arkasında kocası var, kendini doyuracak demişlerdi. Bazı dönemlerde ve bazı koşullarda kimseleri kendine inandıramazsın. Daha buralarda çok uğraşılacak. İlle inandırmaya çalışmanın gereği ne peki? Olmayacağı olur yapmaya çabalamanın. Dışarıdaki bir pürtüklü sesin bana ettiği oyun bu. El aynı, düşünmeye zaman kalmıyor. Bir yargıcın karşısındaymışım gibi kendimi kendime karşı savunmaya yelteniyorum. Hani her şeyin dışındaydım, hani ölü bir deri parçasına bakmıştım öyle, hani omuzlarım, hani görevlerim, hani yeşil perdeler, hani temizlikçi kadın, hani Gülten'in çocuğuna söz verilen boyalı kalemler, hani Ömer, hep sona bıraktığım, dışında kalmıştı bir odanın. Karnımda bir çocuk olup olmadığı bile ilgilendirmiyordu beni. Hani hiçbir anlam yüklemeye çalışmıyordum hiçbir şeye ve Engin'in odasında yeniden yırtılan kadınlık zarıma. Çok özel bir duruma geniş anlamlar vermeye çalışmamalıyım. Yalın bir şey. Belki de salt gövdesi çekmiştir beni. Şimdi intelligenzanınlarımızdan biri de olsa, evde kalmış kızlardan biri de kalkıp odasına gittiğimi bilen, bazı kadınlar yaşlanmaya doğru gençlere düşerler. Bu da öyle derdi. Bu yargıyı hemen kabulleneceğim. Kolay da olacak. Bir şeyi çözebilsem, neden seyrettiğimi onu, odasını, Anıtkabir'i ve son 3 ay içinde isteklenebilseydim, yeniden girseydim yatağına, yeniden özleseydim, özleyip yasaklasaydım kendimi onu, hemen kabulleneceğim okumuş ya da cahil, kolay çözümleyici hayat yargıçlarının yargısını ve bu öylesine işime gelecek ki artık hiçbir şey fazla uzamayacak. Bu yatakta öleceğim ya da kalkıp giyineceğim, çantamı alıp çıkacağım, asansörle tam 16 kat ineceğim, girişteki deve tavanlarına bakacağım, kasaya hesabımı ödeyeceğim, döner kapıyı itip dışarı çıkacağım. Gece ise evime, gündüz ise fakülteye gideceğim. Akşamüstü ise annemi görmeye ya da Gülten'in çocuğuna boyalı kalemleri almaya. Aradan birkaç gün geçmişse bir bunalımdı derim. Sürmenaj. Böyle yapmam gerekiyordu, böyle yaptım. Aydınların bu türlü hakları vardır. Bu haklardan birini kullanmış olmam kimseyi yadırgatmaz. Yadırgatsa da aydınların başkalarına aldırmama hakları vardır. Ne yapalım? Bu böyle. Herhalde bir saat gelecek, bir gün yahut bir zaman. İşi sağlam tutup tutmadığımı bileceğim. Ya da hiçbir şey bilemeyeceğim artık. Hiçbir şey öğrenemeyeceğim. Engin'le yatışımı, o pek yalın görünen ama bana kalırsa pek karmaşık olan gerçeği çözemeyeceğim. Biliyorum. Yığınla çözümleyici çıkacaktır. Hasip çözecektir örneğin. Düğününde tutup kendisinden 20 yaş küçük bir kızın elinden karısı diye bir İsrail türküsü eşliğinde hora teperken çözecektir. Sevil'i çözecektir asıl. Bir özel tiyatroda sahneye çıkıyor. Köy oyunu yazmış ve köy oyunu yazdığı için övünçle bağrı basılmış İstanbul sanatçılarının bağrına. Silifke'nin köylüklerinden İbrahim'i kendini üçüncü koca yapan. Hayır, Sevil değil böyle yapan. Ama biri var. Bir başkası daha var. Sevil olmuş olmamış ne fark eder? Neyi seviyoruz? Bir gövdeyi mi, bir düşünceyi mi, bir akım bile olmayan yeni esintileri mi? Maxi, mini, takma saçları, yapma burunları. Engin'in odasındayım. Eğri tavanlı, tek küçük penceresi tavana yakın bir oda. Bir hafta önce matbaada açıkladı ve benim de üstüme alınmamakta ustalık gösterdiğim isteğini aynı ustalıkta anlamamazlıktan gelememiş olacağım. Salt bir merak da olabilir bu. Bilmiyorum, oradayım işte. Demir bir somya üstüne atılmış yataktan kalkmışım. Bir gömleğe silinip giyinmişim. Onunla yatmaktan aldığım tat bitmiş. Hiçbir şey olmamış gibi. Öfkeli miyim? Sanmam. Utanıyor muyum? Neden? İki kişiyle yapılabilen bir iş bu. Ömer'e saygım mı azaldı? O saygı, o olabildiği kadar iyi, olabileceği kadar güzel birliktelik zedelendi mi? Neden? Her şeyi merak eden karısıyım. Bu da onun bir uzantısı belki. Kim bilir? Ayrıntı bunlar. Düşünmek yersiz. Ama orada, odanın ortasında durmuş içimden hep bir şarkı gibi mırıldanıyorum. Senin okumuşluğuna da, koşuna da, yarışına da, Fransız plaklarına da, makalelerine de, kitaplarına da, cebeci mitinglerine de, vatanı kurtarman, erkeğini kurtarmana da senin. Topal karganın hatıraları, topal karganın hatıraları, topal karganın hatıraları. İçimden geçen şarkının nakaratı da bu. Topal karganın hatıraları. Pitigrili'den gizli gizli okudum ve gizli gizli okuduğum için kendimi övdüğüm bir kitabın adı. Ya koskoca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde General Fevzi Çakmak, komünistlerle işbirliği yapmakla suçlanırken neyle uğraşıyordum? Wendell Wilken'in tek bir dünyasıyla. Ya eski bir milletvekilimizin karısını ve kızını illa devlet büyüklerinden birine peşkeş çekmek zorunda olduğuna inandığını duyduğumda, o zaman ne düşünüyordum? Baumarkes'in yapıtlarında sosyal kritik. Bu budalılıkları, bu saf kızlıkları tamamlamak gerekir. Ne tuhaf bir öç alış. Bu öç alıştan ne tuhaf ve hemen de tükenen bir tat alış. Engin demir somyada uyuyor. Pencerenin uzağında Anıtkabir'i görüyorum. Anıtkabir'in başkent isminden güçlükle seçilebilen anlı. Bir beyaz uzunluk, bir kara uzunluk. Bir beyaz bir kara, bir beyaz bir kara. Böyle tek düze sürüyor Anıtkabir'in anlı. Sıkıcı. Hiçbir yerlere kondurulamayan can sıkıntısı bir yapı. Anıtkabir'in çizik çizik can sıkıcı alnına sırtımı dönüyorum. Somya'nın başucundaki duvardan karşı duvara bir ip gerilmiş, üstünde bir pantolon, bir kazak, bir çatkılı gömlek, bir çorap teki. Ta öteki uçta bir çorap teki daha. Engin'in gardırobu. İpin üstündekiler bu kadar değil. Bir de don var tabii. Fanila. Yıldız marka ve beyazı azmış. Anlaşılan düzenli bir delikanlı. Az önce büyük bir acelecilikle soyunup üstüme yatarken rızamdan cayıvereceğimi sanmıştır belki, donunu yere fırlatmamış, kaldırıp ipin üstüne asmış. O donunu çıkarırken ben gülümsüyordum, mutluluğumdan sanmıştır. Aklıma çok eskilerden kalmış bir söz gelmişti. Ömer beni yatağımıza alıştırırken donuyla hiç görünmezdi. Babam bana sevdiğim bir kadının yanında sakın iç donunda gezme demişti. Saçma olduğunu bile bile bu öğüdü tutar kocam. Demek Engin böyle görgü dersleri almamış. Şu yapılır, bu yapılmaz denmemiş ona hiç. Biraz çekingenliği vardı tabii. Hocası oluşumdan. Eh, bu kadarı da olur artık. Saygı değerlerimi aldırmayışım bile şaşırtmadı onu. Ben biraz şaşırdım galiba. Yani onu böyle bir durumda hiçbir şeyi şaşırtmayışına. Odayı neredeyse ikiye bölen yıpranmış giysilerin ve rengi azmış bir donun altından geçiyorum. Hapishane grisi gibi bir renge boyanmış kapının, o tek kapının iki yanında uzanan duvarlara bakıyorum. Herhalde duvarlara bir zamanlar tirşe renkli badana vurulmuş. Ama sonra çatıdan sızan yağmurla, üstlerine asılıp kaldırılan öteberiyle duvarların asıl rengi yer yer sonradan takma süs gibi kalmış. Şimdi de birinin üstünde bir tabak asılı. Ortasında Mevlevilerin döndüğü bir Konya tabağı. Turistik bir tabak. Şimdi her yerlerde var. Tabağın altında alçak bir taburenin üstünde boş bir çubuk şarabı şişesi. Bir kadın yattığı adamın hemen bütün geçmişini, geleceğini, yaşayışını, özelliklerini bilmek ister. Hemen hemen. Belki de anaçça bir gözetleme, anaçça bir görme, anlama merakıdır bu. Plastik bir küçük tabakta kavrulmuş kestane kabuğu. Çok değil, belki iki kestanenin kabukları. Bir yerde kırık bir ayna da vardı. Ama neredeydi, şimdi bilemiyorum. Kestane sever mi ki? Ben çok severim. Kavrulmuşunu, yere düşmüş bir tıraş sabunu. Ama bu ipi asılmış donun düzenine yakışmıyor, çelişiyor onunla. Bu oda bizim öğrenci odalarımızdan ne kadar farklı ama. Ali'nin odasını görmeyi çok istemiştim. Gizli bir özlemdi bu bende. Belki o da göstermek istemiştir. Nereden uyduruyorum? Hiç böyle bir istek olmadı. Akıllarından bile geçmedi. Olsa olsa Engin'in odasına bakarken böyle düşünmüşümdür. Öteki duvarda bir eski lider fotoğrafı. Engin'in bıyıklarını takınmış. Castro yumuşak olup da sert olmaya çalışan bakışlarıyla duvara çizilmiş küçük bir kız resminin üstünü süslüyor. Küçük, güleç, evleri bizim evlerimize benzemeyen, kır yolları ve bahçeleri bizim kır yollarımıza ve bahçelerimize benzemeyen, inekleri, babaları ve gıcır gıcır kolalı önlükler kuşanmış köylü anaları bizim ineklerimize, babalarımıza ve köylü analarımıza benzemeyen, ilkokul okuma kitaplarında sayısız rastladığım bu küçük kız resminin, Castro'nun görev yüklenmiş ince omuzları altında işine. Bunu sorayım mı uyanınca? Hayır, sormayayım. İnce, çok ince düşlerini herkesin kendisine bırakmalı. Köşede derisi üzülmüş, bir kilidi kopmuş, orta boy bir valiz. Uzun ve kötü yolculuklardan edindiği deneylerle, görmüş geçirmiş. Şimdiden,